Ayrım 12 sayfa 106. Karanlık Nehir, Leslie Wolf. Elliot Hazel'a uzun uzun baktı. Çalışkan bir kadını yağmurda bir otostopçuyu alıp ona sıcak yemek yedirdiği için suçlayacak değildi. Polislerin insanları bunun için tutuklamaya başladığı gün medeni insanlığın tüm izleri sona ermiş demekti. Eğer küçük bir kaçağı ihbar etmemek ve eyalet sınırlarını geçirmekten endişe ediyorsan, ki bu federal bir suçtur dedi, konuşurken onun solgunlaşmasını izleyerek açıkça bir sorun yok gibi gözüküyor. Bu kızın fotoğrafına baktığımda rahatlıkla söyleyebilirim ki onun reşit olmadığını bilmene imkan yok. Çok olgun görünüyor. Atılan can kurtaran simidini kapmak için hızla yüzüyormuşçasına atıldı. Evet, onun reşit olmadığı hakkında hiçbir fikrim yoktu dedi. Gözlerinde apaçık bir minnet ifadesi vardı. Söyle bana tatlım, ne bilmen gerekiyor? Yemek yerken ne konuştunuz diye sordu Elliot. Ah, bunu sen de biliyorsun ha diye yanıtladı. Bugünlerde dünyanın geldiği hal gerçekten de çok komik. Sanki konuşmanın tüm ayrıntılarını hatırlamaya çalışıyormuş gibi bir an gözlerini kapadı. Bana neden kaçtığını söylemedi ama iyi olmadığını söyleyebilirim. Gözlerini açarken kaşlarını çattı ve kısa bir süre Elliot'ın yönüne baktı. Ancak göz teması kurmaktan kaçındı. Islanmıştı ve açlıktan ölüyordu zavallı şey. O hamburgeri daha önce hiç yemek görmemiş gibi yuttu. Nereye gittiğini söyledi mi? San Francisco diye yanıtladı Hazel. Çok güzel olduğu için Hollywood'a gideceğini düşünmüştüm. Bir gün bir yıldız olabilirdi. Ama hayır, şehre gidip bir iş bulmaya, odaları toplamaya ya da masaları temizlemeye ya da ayakları üzerinde durup dürüst bir iş yapmaya karar vermişti. Elliot ona meraklı bir bakış attı. Hazel onun söylenmemiş sorusunu anlayarak erkekler hakkında etraflarında dikkatli olma konusuna yaptığım bir öneriye garip bir tepki verdi. Bu kızın taciz edildiğine dair tüm maaşıma bahse girerim. Onu nerede bıraktın? Tam orada, çıkış rampasının yanında. Otoyoldan başka bir otostop çekme şansının daha yüksek olduğunu söyledim. Sanki onunla başka bir bilgi paylaşıp paylaşmamaya karar verir gibi bir an tereddüt etti. Ona telefon numaramı verdim, cebine de biraz para koydum, sonra işimin başına geçtim. Onu başka birinin alıp almadığını gördün mü? Hazel'ın yüzünü hüzünlü bir gülümseme kapladı. Uzun bir süre değil. Öğle yemeğinde dışarı çıktım ve otoyola doğru baktım. Hala oradaydı. Trabzan'a yaslanmıştı ve eli havadaydı. Hayal kırıklığıyla başını salladı. İnsanlar bugünlerde durmaktan korkuyorlar. Sonunda nasıl bir ucubeyle karşılaşacağını asla bilemezsin. Bu otoyollarda dolaşan bazı insanlar tatlım, cebindeki bozuk para ve fincanında kalan kahve için seni öldürebilir. Hazel'a kartını vererek yardımı için teşekkür etti. Ondan haber alırsan lütfen bizi ara. Başını salladı, yüzünde endişeli bir ifade vardı. Sence o iyi mi? Bana haber verir misin? Elliot vereceğim diye yanıtladı ve dönüp ayrılmadan önce kısa bir süre şapkasına dokundu. O kız şimdiye kadar herhangi bir yere gitmiş olabilirdi. San Francisco'ya veya başka herhangi bir yere. 14 yaşında çaresiz, evdeki tacizden kaçan, yüreği umutla dolu, büyük bir bilinmeze doğru giden bir kız çocuğu. Sayısız cinayet soruşturması şu sözlerle başlardı. Parçalanmış bir aileden kaçan, bıçaklanmış, vurulmuş ya da yol kenarında ya da benzin istasyonu tuvaletinde boğulmuş bir genç. Samanlıkta iğne arıyordu. Tek bildiği denemek zorunda olduğuydu. Daha dün Kirsten onun için sıradan bir kaçaktı. Şerif Logan'ın ofisine yönlendirilmiş kişisel iyilik ricası yüzünden ilgi gösterilen bir vakaydı ve o bu tür işlerden nefret ediyordu. Ama artık ne olursa olsun kızı bulması gerektiğini biliyordu. Tek yapması gereken izi takip etmekti ve bu onun kolayca yapabileceği bir şeydi. Yükleme iskelesini gerisinde bırakarak oradan ayrıldı ve otoyola yöneldi. Kendi aracına benzeyen başka bir araç konuttan gelen yoldan saptıktan hemen sonra yol ayrımına gelmişti. Dudaklarında geniş bir gülümsemeyle flaşörlerini açtı ve kısa bir süre sireni açtı. Öndeki araç hemen kenara çekildi ve arabanın içinden Kay atladı. Sadece onun hayal gücü müydü? Yoksa Kay ışık mı saçıyordu? Ona yaklaşırken bir an için şapkasını çıkararak başını eğdi. Toprak yolun ince tozu arabasının farlarında çözülmemiş sis gibi görünüyordu. Ve orada durmuş gülümseyip ona el sallarken nefes kesici görünüyordu. Saçları altın rengi duman girdapları gibi rüzgarda savruluyordu. ''Merhaba hanımefendi'' dedi ona çıkma teklif etme fırsatını değerlendirip değerlendirmemeyi düşünerek. Belki de bugün bunun için iyi bir gündü çünkü ayrı vakalar üzerinde çalışıyorlardı ve hayır derse en azından bunun için reddetmiş sayardı. Hoş reddedildikten sonra nedeninin hiç önemi yoktu. Ama onu görünce donmuş bir kurbağa ya da deliğinden çıkmış bir sincap gibi öylece kala kaldı. Kay merhaba kovboy diye yanıt verdi. Sesinde şakacı bir tavır vardı. Hız sınırını mı açtım yoksa diye endişeliymiş gibi yaptı. Daha önce hiç çevrilmemiştim. Beni tutuklayacak mısınız dedektif bey? Sözleri içinde bir ateş yaktı, bakışlarını bir an indirdi. Gözlerindeki ısıyı şapkasının siperinin altına sakladı. Etraflarını saran karanlığa ve havada yüzen ince toza, burun deliklerini dolduran ona Texas'ın kurak ovalarındaki toynak seslerini hatırlatan kuru toprak kokusuna şükretti. Doğrudan ona baktı ve oyunu sürdürmeye devam etti. ''Bu gece değil hanımefendi, çünkü bu ilk suçunuz, onun yerine suçunuzun ayrıntılarını akşam yemeğinde tartışabiliriz.'' diye düşündüm. Kay gülümsemesi gözlerine dokunurken başını hafifçe yana yatırdı. ''Neden olmasın?'' Bölüm 20. Karanlığın içinde. 5 gün önce. Boş evi ele geçiren soğuk ve karanlık. Kirsten'ın kanını dondurmuş tüm korkularını körüklemişti. Odaları birbiri ardına dolaştı, tüm pencereleri, tüm kapıları denedi, başka bir çıkış aradı. Çıplak ayakları soğuk döşeme tahtalarına temas etmekten donmuştu ve ara vererek kanepeye oturup onları sıcak tutmak için bacaklarını altına katladı. Kendi çoraplarını onları duşla çabucak duruladıktan sonra banyoda kurumaya bırakmıştı. Soğuk havanın omuzlarını sardığını hissederek yatak odası dolaplarından birini karıştırdı ve eski bir battaniye buldu. Onu vücuduna sardı ve kanepeye döndü. Oturduğu yerde arkalığa yaslandı ve dizlerini battaniyenin altına sararak karanlık pencereye baktı. Her şey nemliydi ve küf kokuyordu. Havadaki nem soğuk tarafından daha da şiddetlenmiş gibiydi ve üstesinden gelecek herhangi bir ısıtma olmadan tüm evi sarıyordu. Bu yerde ne kadar zamandır kimse yaşamıyordu, böyle bir evi kim, neden tutardı? Bu soruların cevapları onu iyice korkuttu, bu yüzden endişe içinde pencereden dışarı baktı. Çakal ve evin içine bir parça ışık getiren tek şey olan hilal gitmişti. Adam ne zaman geri gelecekti ve geldiğinde gitmesine izin verecek miydi? Onu San Francisco'ya götürmeyeceğini artık anlamıştı, o gemi çoktan kalkmıştı. Onunki gibi naif bir zihinde bile o senaryonun artık geçerli olmadığı açıktı. Ama onunla ne yapacaktı? Kaygı midesinin guruldamasına sebep oldu. Adamın buzdolabını nasıl açtığını ve şarküteri etlerini, peynirleri ve o leziz ekmekleri nasıl bulduğunu hatırladı. Yerken taze gibi gelmişlerdi. Buzdolabı hala çalışıyor muydu? Peki ya mikrodalga? Bu fikirle umutları canlandı, hızla odanın diğer tarafına geçti ve buzdolabının kapısını açtı. Loş bir ışık gülümsemesine neden oldu. O kadar loştu ki yemek masasına bile ulaşamıyordu. Ama daha önce sahip olduğundan çok daha fazlaydı. İçinde hala bir sürü yiyecek vardı ve kapıyı açık tutup aceleyle jambon, salam ve İsviçre peyniri dilimlerinden birkaç tanesini yalamadan yuttu. Sonra mikrodalga kapağına uzandı ve açtı. Evet diye fısıldadı. Başka bir loş ışık mutfaktaki bir karanlık parçasını yendiğinde. Bir dilim ekmek aldı, yağladı ve jambon ve peynirle kapladı. Sonra fırında 30 saniye kadar bekletti ve ağız sulandıran erimiş sıcak İsviçre peynirli sandviçini fırından çıkarttı. Başka bir sandviçe başlamak üzereydi ki muhtemelen kaynaklarını idareli kullanması gerektiğini fark etti. Ya yakın zamanda geri dönmezse, ya hiç geri dönmezse? Peki geri dönerse ne yapacaktı? Yavaşça buzdolabının kapağını kapattı ve etraf tekrar karanlığa gömüldü. Mikrodalganın kapağını açık bıraktı ve sonra odayı geçerek kanepeye geri döndü ve nemli battaniyenin altına çömeldi. Titriyordu ve gözlerini o loş ışıkta sanki bütün gece nöbet tutuyormuşçasına fırının lambasına doğrulttu. Etrafındaki hava hareketi onu uyandırdığında uyuyakalmış olmalıydı. Kapının yanında hareket eden bir gölge gördü ve aklını kaçırmış gibi çığlık attı. Adam elinde uzaktan kumandayla ışıkları açtı ve kız bir anlığına kör olmuş gibi hissetti. Sonra ayağa fırladı ve yanından kapıya koşmaya çalıştı ama adam onu yakaladı ve tekmelerine, çığlıklarına ve tırmalamasını aldırmadan onu bir sandalyeye oturttu. "Sakin ol," dedi ve sesindeki kararlılık sözlerinin kendisinden daha güçlü bir etki yaptı. Kolları güçlüydü ve vücudunun yakınlığı burun deliklerini güzel kokularla doldurdu. Kolonyası, kolalı giysileri, üzerine sinen yeni arabanın deri kokusu ve arabasındaki sprey. Kendisini adamın ellerindeki jöle gibi hissederek itaat etti ancak ağlamasını durduramadı. "Ne zaman gidiyoruz?" diye sordu sızlanıp titreyerek. "Şu anda değil," diye yanıtladı. "Uslu bir kız olacak mısın?" diye sordu adam elini kolundan çekerek. Başıyla onayladı ve adam onu serbest bırakarak ayağa kalktı ve ondan uzaklaştı. "Tanrım, çok güzelsin," diye fısıldadı. "Transta gibiydi, tıpkı ona benziyorsun." Onun yoğun bakışlarından rahatsız olmuş bir halde koltuğunda kıpırdanarak "Lütfen bırak beni," diye yalvardı. Hiç kimse daha önce ona böyle bakmamıştı. Hiç kimse onunla bu şekilde konuşmamıştı. Sadece filmlerde erkeklerin bu sözleri söylediğini duymuştu. "Sus, sus," diye fısıldadı adam kaldırdığı işaret parmağıyla dudaklarına dokunarak. Havalandırma deliklerinden gelen güçlü sıcak havaya rağmen hala ısınmamış havanın soğuğunu umursamadan ceketini çıkardı. Sonra onun önünde diz çöktü ve ayaklarına dokundu. "Donmuşsun ve bu benim hatam. Çok üzgünüm canım." Burnunu çekip kaşlarını çattı. Onun güçlü sıcak elleriyle ayaklarına masaj yapmasını izledi. Kendisi gibi kızların rehin tutulduğu ancak sonunda öldürüldüğü filmler izlemişti. Geri çekilmeye çalıştı ama adamın nazik tutuşu birden sertleşti. İradesine boyun eğmekten başka seçeneği yoktu. Ayağa kalktı ve içini çekti. Sanki uzun zamandır görmediği biriymiş gibi ona baktı. "Kime benziyorum?" diye sordu cesaretini toplar toplamaz. "Ha? Tıpkı ona benzediğimi söyledin." Kemerindeki kılıftan bir bıçak çıkarıp elinin uzanabileceği bir mesafede masanın üzerine koyduğunu gördüğünde sözlerine devam edemedi. Ampullerden gelen ışığı tavana yansıtan uzun, tırtıllı bıçağa gözlerini kısarak baktı, sonra da gözlerini kaçırdı. İçgüdüleri haklıydı. Sonuçta o kadar da nazik biri değildi. Diğerleri gibi bir sürüngendi. Adam saçını okşadı, dokusunu hissetti, sonra biraz kaşlarını çattı, görünüşe göre mutsuzdu. "Her şeyi belli bir şekilde seviyorum," dedi. Sesi hala nazik ve sıcaktı ama aynı zamanda bir katılık da hissediliyordu. Masanın üzerindeki bıçağın büyüklüğü ona yalvarmasının anlamsız olduğunu söylüyordu. "Duş aldıktan sonra artık saçını kurutma." Çenesi hafifçe açıldı. Adamın garip isteği midesini bir düğüm gibi sıkıştırdı. Korku tenini diken diken etti. Dokunduğu yerlerdeki tüyler diken diken olmuştu. "Lütfen bırak beni," dedi gözlerinin içine bakarak. "Kimseye söylemem, yemin ederim." Garip bir özlemle dolu gözlerle ona bakarak gülümsedi. Üvey babasının kankalarının porno izlediklerinde yüzlerinde oluşan mide bulandırıcı dürtülere benzemiyordu. Farklıydı ama aynıydı. Farklıydı çünkü nazik, sabırlı, sevecen, neredeyse tatlı, hatta heyecan verici görünüyordu. Aynıydı çünkü aynı derecede talepkar ve huzursuz, aynı derecede ısrarcı görünüyordu. "Böyle bir mükemmellik," diye fısıldadı ve devam etti ve hiç dokunulmamış. Geri çekildi ve kaçmaya çalıştı ama adam kolunu güçlü bir şekilde kavradı. Bunu mahvetme dedi. Sesindeki tehdit barizdi. Bana yapmak istemediğim şeyleri yaptırma. Kafasını salladı, güçlükle yutkundu. Devamlı onun büyük bir bıçağı olduğu düşüncesi aklını meşgul ediyordu. Kolunu bıraktı ve parmaklarını yanağında gezdirdi. Şimdi git bir duş daha al canım ve bu sefer saçını kurutma. Bir an durup düşündü. Hatta kendini hiç kurulama. Bir havluya sarın ve hemen dışarı çık. Bu sefer burada olacağım, söz veriyorum. Sıcak suyun altında gözyaşları kuruyana kadar ağladı. Korku onu boğsa da bir yandan da ona sonsuza kadar o duşta kalamayacağını hatırlatıyordu. Yakında dışarı çıkıp onun için planladığı her şeyle yüzleşmek zorunda kalacaktı. Saçındaki fazla suyu sıktı ve söyleneni yaptı. Vücuduna büyük bir banyo havlusu sardı ve kapıyı açtı. Onu yemek masasında otururken, beklerken gördüğünü sandı ama içerisi tekrar kararmadan önce onu yalnızca bir andığına görebildi. Çığlık atarak banyoya geri adım attı ama çok geçmeden adam yanına geldi. Onu kollarıyla sardı, kulağına yatıştırıcı, sevgi dolu sözler fısıldadı, ıslak saçlarını okşadı. Hıçkıra hıçkıra titriyordu, omuzları inip kalkıyor ve dişleri takırdıyordu. Yutkunarak onu kucaklamasına izin verdi. İstediği kadar çığlık atabileceğini ama kimsenin duymayacağını biliyordu, bu onu sadece kızdıracaktı. Onu havaya kaldırdı, sonra yatağa taşıdı ve nazikçe yere indirdi. Teninin altında pürüzsüz, kokulu saten çarşafları hissetti. Havlusu açılınca üstünü tekrar örtmeye çalıştı ama adam onun sessizce itaat etmesini sağladı. Yavaşça havluyu vücudundan çıkardı ve orada öylece durup şafağın ilk ışıklarıyla birlikte kaybolmaya başlayan zifiri karanlıkta ona baktı. Sonra hafifçe dirense de kızın gözlerini ipek bir göz bağıyla bağladı. ''Her şeyin yolunda olduğunu göreceksin.'' diye fısıldadı. ''Sadece bana güvenmen lazım.'' O çığlık atarken çakal uluyordu. 12. Ayrımın Sonu. Sayfa 114.